Ayrım 17.
Sıcacık gülümsedi yüzbaşı, başını iki yana salladı. Ne de iyi olurdu doktor, hani ayağa kalktı, gömleğini ceketini aldı. Ne de iyi olurdu ya, şimdi olmaz. Sağ ol dedi, bir omuzu aşağıda selam verdi, yürüdü çıktı çadırdan. Geldiğinde soluklanamıyordu, kas katıydı ağabey diye anlattı çobanoğlu. Neyse, çadırın bir ucundaki yazıcı onbaşıya seslendi. Adını yazdın mı yüzbaşının? Yakup. Derinden doğruldu Yakup. Yazdım yüzbaşım, Hasan, Kamiloğlu, Giresun, 11. taburun kumandanı. 10. 11. 14. taburlar, yaralısı, şehidi çok bunların. Öyle yarı yarıya. Öyle de soluklanamıyor adam Feyzi. Dayanabilir mi? Başını eğdi çobanoğlu. Dayanır ağabey, dayanacak. Kala kala bir asteğmen kalmış taburda. Başka subay yok. Böyle dedi. Dayanır elbet. Yatıraydık, iyileşseydi istemez miyim? İyi. 26 Ağustos çarpışmalarından kazançlı çıkan Yunan tümenleri 27 Ağustos günü Türk savunmasının güney kanadının Haymana-Polatlı çizgisine alındığını öğrendiklerinde olanca güçleriyle bütün cephede atağa kalktılar. Yeni savunma çizgisinin şurasında burasında açabildikleri gedikleri genişletmeye çalışan tümenler, yedekteki Türk piyade taburlarının süvari alaylarının karşı saldırılarıyla durdurdular. Yunan piyadeleri o gün gün boyu dağıldılar, yok oldular. Önümüz açıldı deyip ileriye atıldıkları her yerde Türk erlerinin açtıkları yoğun ateşle karşılaştılar. Sırtlarının arkasından, dere yataklarının içinden, ummadıkları, beklemedikleri engebelerin gerisinden ateş açıldı üstlerine. Tüfekleri, süngüleri, bombalarıyla ansızın karşılarında beliriveriyordu Türkler. Tek tek, küme küme, yerden biter gibi ansızın çoğalıyor, korkusuzca karşı konulmaz bir atılganlıkla üstlerine üstlerine geliyorlardı. Kalabalıkları, eski püskü giysileri, çarıkları, dolaklarıyla uzun upuzun ulaşılmaz görünüyorlardı. Şarapnellerin, bombaların, kurşun yağmurunun tozu dumanı altında çok kısa bir süre görünmez oluyorlar, sonra gergin, kararmış yüzleriyle doğrulup kalkıyorlardı siperlerinden. Göründüklerinden daha uzun, daha bir çabuk, daha vuruşkandılar. Saldırıları karşı saldırılarla durdurmaya çalışan Yunan piyadeleri birçok yerde süvarilerin kılıçları, piyadelerin süngüleri, dipçikleri altında can verdiler. Gün boyu cephenin bütün kesimlerini kana bulayan çarpışmalar, top, makinalı tüfek, havan ateşleriyle, gece baskınlarıyla sabaha kadar sürdü. Türkler çöküntüleri düzeltmeye, gedikleri kapatmaya çalışırlarken Yunan tümenleri bulundukları yerlerden biraz daha ileriye gitmenin yollarını arıyorlardı. O güne değin savaşların böylesi sıkışık durumlarında orduların uygulaya geldiği alışılmış, kökleşmiş yöntem hattı müdafaa, savunma çizgisi denilen mevzileri bırakmak, gerilerde birliklerin toparlanacağı, kendilerine çeki düzen vereceği yeni bir çizgide savunmaya geçmekti. Bunu böyle bilen grup komutanlarından savunma çizgisinin bir kez daha geriye alınması istekleri geldi Türk Batı Cephesi komutanlığına. Çekilelim. Hayır, çekilmeyelim. 27 Ağustos günü akşam saatlerinde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa cephedeki bütün birlik komutanlarına bir başkomutanlık emri gönderdi. Hattı müdafaa yoktur, sat-ı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Sözleriyle başlıyordu başkomutanın emri. Savunma çizgisi yoktur, savunma yüzeyi vardır. O yüzey bütün vatandır diyordu başkomutan. Vatanın her karış toprağı yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir ama küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada düşmana karşı yeni bir cephe kurup savaşmayı sürdürür. Yanındaki birliğin çekilme zorunda kaldığını gören birlikler ona uymaz. Bulunduğu mevzide sonuna dek dayanmakla, direnmekle yükümlüdür. 27 Ağustos gecesi büyük küçük birlik komutanlarının her biri gemici fenerlerinin, mumların, yaktıkları gece ateşlerinin aydınlığında okudular aldıkları emri. Emri anlamayan olmadı. Duraksayan, ikirciklenen, bu da ne demek diyen olmadı. Okudular, inandılar ki küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Ama küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada düşmana karşı yeni bir cephe kurup savaşmayı sürdürür. Yurdun her karış toprağı yurttaşın kanı ile ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz. Yorgunluğun yükü kalktı omuzlardan. Kuşkunun, karamsarlığın pusu dağıldı. Ölümün insancıl kaygısı silindi yüreklerden. Gün bugün, saat bu saat denildi. Işık oldu, aydınlık oldu, umut oldu. Bir güzelim yel oldu esti başkomutanın buyruğu. Alev alev silahların, süngülerin ucunda yandı, yalazlandı karanlığın içinde. 29 Ağustos günü Yunan ordusu bütün cephelerde birden bir daha, bir daha yineledi saldırılarını. Albay Halit emrindeki 12. grup demiryolu güneyindeki Çanakçı Yıldız çizgisinden ayrıldı, cephenin doğu kanadına geldi, çarpışmalara girdi. Bu kesimdeki Türk tümenleri 12. grubun katıldığı karşı saldırılarla düşmanı geldiği yerlerden çekilmeye zorladı. Türk savunmasını Haymana güneyinden kuşatıp yok etmeye çalışan Yunan tümenleri 1'e 3, 1'e 5 sayılarının silahlarının zoruyla söküp atmaya çalıştıkları büyük küçük her Türk birliğinin 300-500 adım ötede bulabildikleri her sırtın, her dere yatağının gerisinde yeniden mevzilendiklerini, son silahlı erin son soluğuna değin savaştığını gördüler. Geçen her saat ölü, yaralı, yitik sayısı bir kat daha arttı. Taburlardan alaylara, alaylardan tümenlere, Yunan birliklerinin her kademesindeki komutanlar açlığın, susuzluğun dayanılmaz olduğunu, tükenen cephanenin yerine yenisinin konulamadığını bildirdiler ordu komutanı Popülas'a. Ne pahasına olursa olsun başarılmaya çalışılan kuşatma başarılamıyordu. Ankara'ya, Ankara'ya coşkusu yerini kaba, yalın bir öfkeye, aldatılmışlığın, umutsuzluğun öfkesine bırakıyordu. 30 Ağustos günü Albay Kemalettin Sami Bey'in tümenleri Ilıca güneyindeki düşman saldırılarını kırdılar, gerisin geriye geldikleri yerlere sürdüler. Popülas 31 Ağustos günü Türkleri çevirip çökertmeyi başaramayan tümenlerine Çaldağı önünde toplanmaları emrini verdi. Çaldağı güney kanadın orta yerinde Türk savunmasının başlıca kilit noktalarından biriydi. Bilenler barış günlerinde Çaldağ sivrisinde yakılan çoban ateşlerinin kuş bakışı kuzeyde Polatlı'dan, doğuda Haymana'dan göründüğünü söylerlerdi. Sonraki iki gün Çaldağ güneyinden Cihanbeyli düzlüklerine akıp giden susuz bozkırda tümenler, topçuları, süvarileri tabur tabur piyadeleriyle çarpıştılar. Birbirlerine girdiler, çekildiler, toparlandılar, yer değiştirdiler. Yunan tümenleri saldırılarını Çaldağ üstünde yoğunlaştırırken dört tümenden oluşan Albay Şükrü Naili komutasındaki Çal grubu bu düşman tümenlerinin yanı gerisine yürüdü. Saldırılarını yoğunlaştıran Yunan birlikleri Çaldağ'ın bir kesimini ele geçirdi. Çal grubu yaptığı gece baskınlarıyla bu kesimin bir bölümünü geriye aldı. Sabah gün ağardığında General Popülas uçakların havadan yaptığı keşiflere güvendi. Türk birliklerinin çekildiği yanılgısıyla iki kol ordusuna dağın iki yanından saldırıya geçmeleri emrini verdi. 1 Eylül günü savaşın en kanlı, en çetin geçtiği günlerden biriydi. 4. Türk tümeninin atılış taburundaki subay sayısı 2'ye inmiş, 42. alayda gencecik bir asteğmen alay komutanlığı görevini üstlenmek zorunda kalmıştı. 2 Eylül'de Fevzi Paşa'nın deyişiyle Türk tarafına yağmur yağarken Yunan tarafına güneş açmıyordu. Güneşin açmadığını, ondan öte belki de hiç açmayacağını gördü Popülas. Ankara'yı ele geçirme umudunu yitirdi. İki gün saldırılara ara verdi. Dinlenip toparlanmalarını buyurdu kol ordularına. 3 Eylül günü cephe durgundu. General Popülas savaşın başladığı günden bu yana tedarik güçlüğü çektiğini, saldırıları sürdürmenin bir yararı olmayacağını bildirdi. Bağlı olduğu bakan Teodokis'e. 5 Eylül'de Yunan ordusu sonuç alamadığı saldırılardan birine daha girişti. Ama erler de subaylar da yavaştı, isteksizdi. Ön safta gidenlerin çoğu siperlere birkaç yüz adım kala çakılıp kaldılar oldukları yerlerde. Türk topçusu verdi veriştirdi bunların üstüne. Ölü yaralı tutsak epey kayıp verdiler. Türk süvarileri komutanlıktan gelecek emirleri beklemeden düşmanın arkalarına ta gerilere uzattılar akınlarını. Mürettep grubun süvarileri çoktan hazırdı. Kuzeyden batıya Alpu dolaylarına indiler bunlar da. Akşam saatlerinde başkomutan paşanın harita elinde cepheyi dolaştığı kurmaylarına dönüp sıra bizde, karşımızdakiler değil, biz tayin edeceğiz şimdi. Savaşın nasıl yönlendirileceği bizim elimizde dediği duyuldu. Ertesi sabah birlik komutanlarına gönderilen günlük emirde bundan böyle her düşen mevzi karşı saldırılarla geri alınacaktır denildi. Sonraki üç gün Türk birlikleri derlenip toparlandılar, komuta katları yeniden düzenlendi, eksikler giderildi. Ilıca Öz'ün iki yanından kimi birliklerini geri çekmeye çalışan düşmanın üstüne gidildi. Çaldağ bütünüyle geriye alındı. 8 Eylül, Türk Genelkurmay Karargahı'nda düşmanın çekilme kararı aldığı, o yolda örtülü hazırlıklara giriştiği izlenimini verecek belirtiler üstünde duruldu. Fevzi Paşa ordunun gecikmeden saldırıya geçmesi gerektiğini bildirdi. Cephe komutanına İsmet Paşa ihtiyatlıydı. Bir süre daha beklemekten yanaydı. Albay Fahrettin ile öteki grup komutanları adına Yusuf İzzettin Paşa'nın önerileri de saldırının geciktirilmemesi yolundaydı. Batı Cephesi Komutanlığı 10 Eylül saat 2.00'da verdi saldırı emrini. Çobanoğlu'nun çadırında ayaküstü haberi verip gitmeye davranan binbaşı Cezmi'ye göre hayır, saldırı yenilmiş, düşmanın Sakarya kıyılarından sökülüp atılması için değildi. Yeni, yepyeni bir çağın başlaması içindi. Defterine uzandı Asım. Yazayım mı? Yaz, yaz elbet. Gitmeye davranan binbaşıyı durdurdu Asteğmen. Ya bu sayfa böyle boş kaldı ağabey. 21 Ağustos, pazar dedik, arkası gelmedi. Hiç duraksamadı koca baytar. Elini kaldırdı, çeviriverdi boşlukta. Ölümün aradan çıktığı gündür o Asım, ölümün. Öyle yaz dedi. Ölümün aradan çıktığı gün. O gün öyle yazdı Asteğmen, Asım defterine. Uzun süre yazdığının ne anlama geldiğini düşündü durdu. 11 Eylül'de Başkomutan Paşa'nın da izlediği cephenin kuzey kesimindeki Türk saldırısı demir yolunun iki yanından Beylik Köprü üstüne yönlendi, hızla gelişti. Yunan birlikleri Duatepe, Kartaltepe çizgisine atıldı. Birinci grubun Yamak, Bahçecik, ikinci grubun Dikili Taş, Tamburoğlu çizgisinde bulunan Yunan tümenleri üstüne yaptığı saldırılar ise mevzilerini bırakıp çekilen düşmanın akşam saatlerinde başlattığı karşı saldırılarla durdu. Populas kararsızdı. 12 Eylül'de Sakarya Irmağı'nı geçip 15-20 kilometre gerilerde Mülk, Koçaş, Mercan dolaylarına çekilmeleri emrini verdi kol ordularına. İkinci kol ordunun çekilmeye başladığı saatlerde mevzi düzenlemeleri ile yetinmelerini, çekilmenin ertelenmesini buyurdu. Bu ikinci emre uyan olmadı. Yunan tümenleri birliklerinin büyük çoğunluğuyla Mülk, Günyüzü, İmranlı çizgisine çekildiler. Aynı gün Türk Batı Cephesi Komutanlığı grup komutanlıklarına saldırılarını sürdürmeleri emrini verdi. Gruplar kendilerine verilen hedeflerden daha ötelere vardılar. Mangal Dağı düşmanlardan temizlendi. 13 Eylül sabah saatlerinde Sakarya'nın doğusunda kalan Yunan artçı birliklerinden birçoğu çevrildikleri ateş altında sıkışıp kaldıkları yerlerde silahlarını bırakıp teslim oldular. Aç, susuz, yaralı, yorgundu tutsak edilenlerin çoğu. Başkomutan o gün akşam saatlerinde süvari tümenlerinin ayrı, piyadelerin ayrı, düşmanı kovuşturacak yeni düzenlemelere gitmelerini, hızlı taşıtlarla destek birlikleriyle donatılıp pekiştirilmelerini emretti. Kuruluş değişiklikleri, katılmalar, yer değişiklikleri, taşıma kolları, her şey her saat başı denetlendi. Olabildiğince çabuk, olabildiğince eksiksiz yerine getirildi. Başkomutan Paşa çevrilip yok edilmekten kurtulmaya çalışan düşmanın elinde kalan kuvvetleriyle yeni mevzilerine yerleşmeden yakalanmasını istiyordu. Kuzeyden doğru Mihalıççık üstüne yürüyen mürettep kolorduya bağlı birlikler 13 Eylül günü aydınlık pırıltılı bir gün doğumunda düşmanın bırakıp çekildiği mevzilere girdiler. Yunan artçıları suyun karşı kıyısındaki yamaçlarda yuvalanmıştı. Görünürde üstünden geçilecek bir köprü yoktu. Çekilenler ölülerini, yaralılarını arkalarında bırakmışlardı. Toplar, çoğunun kundakları kırılmış tüfekler, cephane sandıkları, benzin varilleri, gaz tenekeleri, kovalar, testiler, ezik dökük konserve kutuları, giysi artıkları, kuytularda sel yarıntılarında küme küme silahlarını bırakmış bekleşen savaş artıkları. Hiş, neyin var, duydun mu? Suyun kıyısına yakın bir tümseyin gerisindeydi yaralılar. Kurumuş, kararmış, kanlı giysileri içinde birbirlerine sokulmuş, kendilerinden geçmişlerdi. Keşif müfrezesi komutanı Teğmen'in seslenmesine gözlerini açtı. Dirseği üstüne doğrulmaya çalıştı. Yaralılardan biri poturlarından, kalabalıklarından belliydi. Üçü Türk, ikisi Yunan'dı yaralıların. "Yaralıyık," dedi er. Böğrü üstüne yan yatmış, dizlerini karnına çekmişti. Çenesini uzattı. "Şunlar da," diye ekledi. Öbür yaralılardan biri duyduğu ayak seslerine doğruldu. Kolunu kaldırdı. Akıntının yalayıp geçtiği yarın arkasını sazlıkları gösterdi eliyle. Keşif müfrezesinin komutanı Teğmen sazlıkların arasına sıkışmış. Beşi Türk, altısı düşman. 11 ceset toplattı suyun içinden. Çamurlu, kaygan, yapış yapıştı sudan çıkarılanlar. Gözleri açıktı hepsinin de. Donuk, küskün, pırıltısız. 16. Bölüm. 11 Eylül'ü 12 Eylül'e bağlayan gece Beylikköprü dolaylarında az eğimli bir koruluğun içindeydi müfreze. Gece yarısından sonra kulakları dikildi, ayak patırtıları, kişnemeleri çoğaldı atların. Nöbetteki takımın çavuşu Burdurlu İsmail deneyimliydi. Dilinden anlardı atların. Süvariler karavanaları ters çevirdiler. Kulaklarını koyup toprağın sesini dinlediler. Sel sularının akışı gibi boğuk, uğultulu sesler geliyordu toprağın içinden. Saat başı büyüdü, belirginleşti uğultular. Tekerlek seslerine, toynak patırtılarına benzer, daha tiz, daha çıplak sesler karıştı uğultuların arasına. At başına, atlarının yanı başında toprağa uzanmış, başlarını eğerlere, beyliklere yaslamışlardı süvariler. Doğruldular, uyuyanları uyandırdılar. Torbaları alındı, koşumları takıldı atların. Karaltılar uzakta, bozkırın ta ortalık yerindeydi. Ağır esnek, uzun uzun batıya, Mülk, Sivrihisar, Kocaş çizgisine çekiliyordu düşman. Yürüyüş kolları dağınıktı. Eğri büğrü, topçuları, havanları, arabaları, atlıları da öyle. İç içe, bölük pörçük. Dürbünü indirdi. Bahadır'a arkasında at başında dikilip duran süvarilere döndü yüzbaşı. Doğan günün aydınlığı vardı yüzünün bir yanında. Kalpağının, alnının, şakağının, eğik, uzunca burnunun görünen yanı ışıl ışıldı. Olduğundan başka süvarilerin her sabah, her gün doğumunda gördüklerinden daha bir başkaydı yüzü, beyim aşirin. Göğün doğu ucundaki mor, sarı, turuncu, kızıl renklerin iç içe girdiği yükseltilere, ışık demetlerinin uzantılarına kaldırdı başını. Gün doğuyor dedi. Arkasına döndü. Kolunu o yana, düşman yürüyüş kollarının karanlıkça görüntülerine uzattı. İşimizi yaptık biz, çekiliyorlar diye ekledi. Gün doğusuna, aydınlığın gelişini böyle anlattı beyim aşir süvarilerine. O gün öğleden sonra müfrezenin Nallıhan güneyinde toplanmakta olan süvari tugayına katılması emri geldi kolordu komutanlığından. Emrin bir yerinde müfrezenin düşman gerisindeki savaşı övülüyordu. Ne abarttı ne de azımsama. Açık alışılmış bir anlatımı vardı emri kaleme alanın. Batı cephesi komutanlığı müfrezenin cephe gerisindeki başarılı harekatını önemli kaydetmiş, başkomutanlığa bildirmiştir deniliyordu. Emri getiren Asteğmen ikinci bir zarf çıkardı çantasından. Bu da kişiye özel yüzbaşım dedi. Kişiye özel yazı Yüzbaşı Aşir'in güçlendirilerek yeniden düzenlenmekte olan Süvari Tugayı'nın 1. Tabur Komutanlığı'na atandığına ilişkindi. Yüzbaşı yeni görevine başlamak üzere derhal müfreze ile birlikte Tugay'ın bulunduğu yere hareket edecekti. Asteğmen yazıyı okumasını bekledi Aşir'in. ''Bana bir emriniz var mı yüzbaşım?'' Başını iki yana salladı Aşir. ''Yok, hayır yok.'' dedi. 17. Bölüm. Yunan ordusunun çekildiği günlerde Burkavak köyü ile Çal Sivrisi uzantısındaki yol ileri geri Türk birliklerinin gelip geçtiği başlıca yollardan biriydi. Çadırların, fırının, ambarların, arabaların bulunduğu alanın ortasından dizi dizi yürüyüş kolları geldi geçti. At toynaklarının, araba tekerleklerinin kaldırdığı toz dört bir yana dağıldı. Kara toprak inceldi, savruldu. Gün aydınlığında göz gözü insan insanı görmez oldu. Çobanoğlu ile yardımcıları bir yanda, ekmekçiler, sakalar, nalbantlar, arabacılar bir yanda, kimseye durdurak yoktu o günlerde. Yaralıların yanında bölük bölük tutsak kafileleri, konumunu, kuruluşunu değiştiren topçular, süvariler, yayalar geldi geçti bu toz bulutunun içinden. Üç gün, üç geceden daha uzun sürdü bu gürültülü karmaşa. Dördüncü gün gece yarısından sonra duruldu. Arkası kesildi geçişlerin. Sıra bizde. Çadırları çözdürdü Cezmi. Ambarlar, fırınlar, işlikler boşaltıldı. Destek takımları cephedeki tümenlerin emrine gönderildi. Boşaldı, ıssızlaştı birden çadırlı ordugah. Bayırda, ağaçların altında, alanın şurasında, burasında yaşanmış onca şeyden ne oldukları hemen de unutuluveren çukurlar, tümsekler, iğreti izler kaldı. Cezmi ile Çobanoğlu'nun yeni görev yeri Akşehir'deydi. İyi. Hazırlıklar uzun sürmedi. Sağlık çadırları ile donanımları ayrı, nal, mıh, koşum, semer, başkaca araç, gereç ayrı, elde kalan ne varsa toplandı, derlendi, arabalara yüklendi. Sağlıkçılar, arabacılar, nalbantlar, yazıcılar, 19 er, 8 araba, 7 katır. Başçavuş Hasan'la Tahsin'in gözetiminde takımlara bölündü, yola çıkarıldı. Gün yüzü Yunak, Taşköprü yolu izlenecek, yol uzundu. Direndikçe ağırlaşan bir uyku isteğiyle tenteli arabalardan birine bindi. Kaputunu üstüne çekti Asım. Ne sabahın ürpertici serinliği, ne tekerlek sesleri, ne de arabanın o yana bu yana salınıp sarsılması, kıvrıldığı yerde derin, deliksiz bir uykuya daldı Asteğmen. Cezmi ile Çobanoğlu, kafilenin gerisinde yan yana kendi gidişine bıraktılar atları. Çal Sivrisi dolaylarında ara açıldı. Kol uzaklaştı, boy çukurları, bağlantı hendekleri, göğüs göğüse vuruşmaların yaşandığı mevziler. At leşlerinin, insan atıklarının üstünde vızıldaşan sinek bulutçukları. Buruk, bulantılı görüntülerle doluydu geçtikleri yerler. Bir kas sürüsü geçti başlarının üstünden. Boyunları siyah, sırtları benek benekti kazların. Şimdi burada, şimdi uzaklarda bir başka genişliğinde gökyüzünün açar, uçkun, kanat kanat. Brenta, Bernika. Unutmamışım, yaban kazları bunlar. Aa, Çobanoğlu duymadı söylenenleri. Çenesi göğsüne yakın, gevşekçe, dokunsan düşecekmiş gibiydi. Atının üstünde uyur uyanık. Ayıp, ayıptır. Silkindi, toparlandı Çobanoğlu. Nedir? Neyin ayıbı ağabey? Hiç, sana değil, sana demedim. Uzaklaşmakta olan kas sürüsünü gösterdi Cezmi çenesiyle. Ha, evet, nesi var? Nesi yok ki? Bir kanat, bir kanat daha. Göğün orta yerindeler. Hadi kal sağlıcakla. Şimdi burada, az sonra Afyon'da, sonra İzmir'de. Ne edelim, iyi misin sen?''